Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sabah antrenmanları, sabah kör karanlık antrenmanları daha doğrusu devam ediyor. Bir değişiklik yok.
İyi tutturduk ama 5.50 olayını. Böyle 5.50 de hoşuma da gidiyor. Yani tam 6'da değil ya. Çünkü 6 olduğunda muhakkak 6'yı çeyrek 6-10 falan oluyor. Ama 5.50'de her türlü 6'da sahada olmuş oluyoruz. Güzel oluyor.
Evet, bir de yani şey ne derler, çıtayı bir tık yukarı taşıdık, daha artık nasıl olur, 5.30'da falan çıkmaya başlayacağız herhalde ilerleyen dönemlerde. En son gece direkt çıkacağız diye korkuyorum açıkçası.
Evet. Havuz açıldı. O açıdan o da iyi oldu bu ara, değil mi?
Yani evet, bizim malum yine kanayan yaramız havuz yazın sonuna doğruydu galiba, kapanmıştı. Artık Aralık ayıyla birlikte tekrar havuzumuza kavuştuk. Bakalım, umarım kapanmaz.
Senede 4 ay açık olan bir havuza sahibiz.
Evet, kapalı havuz işte, yani hep geyiğini yapıyoruz yani.
Evet. Bugünlerde bir uygulama kullanıyoruz arkadaşlar Onur'la beraber. Garmin Clipboard isminde. Onur, birazcık ondan bahseder misin?
Ya hani neden böyle bir araştırma ettik? Önce oradan bahsedelim istersen. Hani sabahları beraber antrenmanlar yapıyoruz. İşte arada intervaller falan oluyor ama şey oluyor. Hani senkronize olmak zor oluyor böyle manuel olarak elle. Şeyin araştırmasına girdik. Hani otomatik olarak böyle intervalleri saatimize atıp aynı antrenmana tek tek girmek yerine birimiz girse, hepimize paylaşsa böyle bir uygulama var mı acaba diye bir araştırma girdik. Aslında varmış. Onu fark ettik. Garmin
Vardı. Training Peaks bu işi yapıyordu ama Training Peaks'te yaklaşık 2000, yalan olmasın şimdi, ya 2000 TL ya 2000 dolar gibi böyle bir fiyat, yani aylık.
Evet, biraz Training Peaks işi dediğin gibi meblağ olarak veya maliyet olarak yüksek. Garmin'in işte yeni yayınladığı, bildiğim kadarıyla geçen sene içinde de galiba Clipboard'da bir uygulama yayınladı. İşte antrenörler için daha çok bir takım oluşturuyorsun. Sonra bir antrenmanını o takımdakilere gönderebiliyorsun. Kısaca böyle özetleyebilirim. Onu keşfettik diyelim. Oradan ortak antrenman oluşturup aynı anda saatlerimizi atıp sabah aynı anda başlattığımızda o antrenmanı ortak olarak yapabiliyoruz. Güzel oldu.
Evet.
Yani.
Yani normalde şöyle oluyordu. Onur yazıyordu, giriyordu Garmin'e. Bana ekran görüntüsünü atıyordu. Bir de ben giriyordum. Artık ben girmiyorum. Onur hallediyor. O açıdan güzel oldu.
Ama şey ya, yani cumartesi uzunlarında sen giriyorsun.
Aynen.
Şey, kendine haksızlık etme ya.
Aynen, doğru söylüyorsun. Öylelikle antrenmanlarımıza başladık. Bu sezon iyi gidecek diye düşünüyorum. Podcast'in de ikinci sezonunun giriş bölümünden sonraki ilk bölümüne bugün geldik. Bugün konuğumuz Erden Eruç. Gerçekten çok değerli bir konuğa sahibiz bugün. Açıkçası onunla tanışmış olmaktan çok mutluyum. Erden Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hoş geldin Erden abi.
Erden Bey dedim. Aslında abi, abi dememiz olayı şöyle, Erden Bey'e mesaj attım. Dedim ki böyle böyle podcast'imizde sizi konuk almak istiyoruz. Yani kitabınızla o kadar çok vakit geçirdim ki böyle sizi çok iyi tanıyorum. O yüzden size abi demek istiyorum falan. O da sağ olsun şey yapmadı. Nasıl gidiyor abi, iyisin?
İyiyim, teşekkür ederim. Yeni projelere hazırlanıyorum. Odaklanmaya uğraşıyorum. Her zamanki mücadele devam ediyor.
Süper. Bugün Erden abinin hayat hikayesiyle alakalı bir bölüm yapacağız ve gelecek hedefleriyle alakalı. Ama ondan öncesinde şimdiye kadar ki yaşadığı, yaptığı şeylerle alakalı şöyle bir tarihçe vermek istedik. Çünkü daldan dala atlamış gibi olacak. Bunun önüne geçmek adına şöyle bir 97 yılından itibaren Erden Oruç kimdir? Ben hızlıca anlatacağım. Daha sonra sözü Erden abiye bırakacağız. Erden abi 97 yılında Washington ofisinde çalışırken bir gündüz düşü kuruyor. Duvardaki haritaya bakıp Türkiye'ye kas gücüyle gitme fikri geliyor bir anda. İsveç'ten Nepal'e bisikletiyle gidip Everest'e tırmanan Göran Kropp'un Ultimate High adlı kitabından ilham alıyor bunu. 99 Haziran'da MBA işletme yönetimi yüksek lisansı derecesini alıyor. 99 Kasım'da proje yönetmek üzere Seattle'a taşınıyor. 2000 Mayıs'ta Nancy ile Chicago'da tanışıyor. Nancy yengemiz. 2001 Eylül, 11 Eylül'de işe alımlar donduruldu. Erden abinin hayatında büyük değişimler oluyor bu dönemde. 2002 Eylül'de Göran Kropp Erden'le gittiği kaya tırmanışında düşüp ölüyor. 2002 Kasım'da Erden Stockholm'da Göran'ın cenazesine katılıyor. Göran'ın anısına 6 zirve projesi burada doğuyor. Bununla ilgili konuşacağımızı düşünüyorum. 2003 Ocak'ta Erandan Bowers Vakfı kuruluyor. 2003 Şubat'ta Erden bisikletle Seattle'dan Denali Dağı'na doğru yola koyuluyor. 2003 Mayıs'ta Denali Dağı'na tırmanıyor. 2003 Haziran'da Erden ve Nancy Alaska'da Homer, doğru okuyorumdur umarım, adlı kıyı kasabasında bir yerli aile eşliğinde evleniyor. 2004'te kayığını temin ediyor. 2006 baharında kürekle Las Palmas'tan Guadalupe'a vararak Atlas Okyanusu'na geçişini tamamlıyor. 2007 Temmuz-2008 Mayıs aylarında Büyük Okyanus geçişi 312 gün sürüyor ve tamamlıyor. 2009 Aralık-2010 Ocak Mercan Denizi'ni kürekle aşıp Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Cape York yarımadasına ulaşıyor. 2010'da kanoyla güneydeki Cook Dağı'na iniyor. Buradan bisikletle Avustralya'nın doğu sahillerini ilerleyip Nancy ile beraber ismini tam telaffuz edemeyeceğim. Nasıl okuyacağım abi? Koşik konu.
Kosciuszko.
Kosciuszko Dağı'na tırmanıyor. Güney sahilleri boyunca batıya pedallayıp Perth'e vardı. Teknenin hazırlana başladı. 2010 Temmuz'da Carnarvon'dan Hint Okyanusu'na açıldı. 2010 Ekim ayında Madagaskar'ın kuzeybatısında TCG Gaziantep ile buluştu Türk gemisi. 2011 Ekim de kürekle Atlas Okyanusu'na açıldı. 2012 Mart'ta Venezuela'da karaya çıktı. 10 gün sonra yine kürekle Karayip Denizi'ne açıldı. 2012 Haziran'da Texas, New Mexico, Arizona, Nevada ve Kaliforniya yollarında bir ay pedal bastı. Ve sonunda 2012-21 Temmuz günü Bodega Körfezi'nde 5 yıl 11 gün önce kürekle başladığı iskelede ayağını denize sokarak 14 ayrı Guinness Dünya Rekoru'na vesile olan kas gücüyle devre alem yolculuğunu tamamladı. 2013 Mart'ta ise Keşifler Kulübü ödül töreninde liyakat belgesiyle onurlandırıldı. Diye böyle satır başları var hayatımda. Bu satır başlarını içeren Çağrı Özpideciler'in kaleminden Erden Oruç Dalgalar Beni Çağır isimli kitaptan da bahsedeceğiz. Erden abi tekrardan hoş geldin. Ben okurken yoruldum açıkçası.
Evet, epey bir mücadele gerektirdi. Alalım derim.
Yani biz okurken yorulduk gerçekten. Detayları merakla bekliyorum ben. Yani şeyi söyleyeyim bu arada, işte Erden abiden ilk Ercüment vesilesiyle haberim oldu benim. Geçtiğimiz seneydi herhalde, ya dedi işte podcast yaparken böyle böyle bir abi var. Bir baktım ben şöyle, yani şimdiye kadar duymamış olduğuma inanılmaz üzüldüm ve inanılmaz da şaşırdım. Yani böyle bir insan var, işte Türkiye'de yaşamış Türk bir insan ve bizim haberimiz yok. Çünkü bununla ilgili hiçbir haber yok. Bunda detaylı konuşuruz neden böyle oluyor diye. Ama öncesinde hani bir senden dinleyelim abi. Erden Eroç kimdir? Ne iş yapar? Nerelerde yaşar? Kısaca bir anlatsan kendini.
Ben şu anda Amerika'da oturmaktayım. Ben doktora çalışmaları için Amerika'ya geldikten sonra 86'da doktorayı beceremedim. Çıktım, piyasada çalışmaya başladım. Türkiye'ye geldim, iş aradım, beceremedim, geri döndüm. Biraz kolaya kaçtım diyelim. Ve Amerika'da işler gelişti. Daha sonra evlendim, kaldım. Hayat böyle aktı. 97'de bahsettiğiniz gibi ben Washington'da bir bilgi işlem laboratuvarında çalışırken duvardaki bir haritanın önünde gidip gelip hayal kurardım. Programlama, kodlama seansları arasında kafa dinlerken bunları hayal ederdim. Ve böyle Pasifik'in ortada olduğu, Amerikalıların sağda, eski dünyanın solda olduğu bir haritaydı bu. Üzerinde Washington'dan parmağımı Bering Boğazı üzerinden Türkiye'ye sürdüm ve bir gün eve yolculuk diye belirdi kafamda bu gözümün önünde. Dedim acaba bunu ben kas gücüyle yapabilir miyim? Acaba sorusunu sorduktan sonra tabii nasıl soruları geliyor. O da bir problem çözme safhasıdır. İşte nasıl para bulacağım, nasıl zaman ayıracağım, nasıl Bering Boğazı'nı geçeceğim falan. Bunlar problem çözmek mühendis olarak benim alışkın olduğum bir mücadele. Dolayısıyla yabancı gelmedi tabii. Sporcuyum da. Doğa sporlarına yakınım. İşte Yosemite'lere gidip büyük duvar çıkışları yapmışım o zamandan önce. O zamana kadar işte Alaska'ya gideyim, makineye tırmanayım. Hayalleri hep vardı zaten. Bir iki denediğim, beceremediğim bir şeydi o safhada. Dolayısıyla her seferinde beceriler var, hayaller var ama hareket yok. Zira meslek var, işte emlak kredisi ödenecek vesaire bir sürü şehirde beni bağlayan konular var. Dolayısıyla fazla açılamayan birisiyim ve onun getirdiği bir kısılmışlık hissi var. Şehirden çıkamayan birisi. O psikolojiyle ben hayaller kuruyorum. Öyle birisiydim. Ben kimim diye bugüne sararsak olayı işte dünyada öncü bir okyanus kürekçisi, başarılı bir doğa sporcusu ve toplum için fayda yaratmaya çalışan bir nefer olarak kendimi düşünüyorum ben. 18 Guinness Dünya Rekorum var. Daha yeni Guinness beni 2024 nüshasında 2 sayfa ayırdı ve Hall of Fame yani ünlüler listesine aldı. Bu önemli bir gelişme. Bunun bana ne faydası olur? Şimdiye kadar bir faydası olmadı. Ancak işte yaptığımın bir nebze kıymeti olduğunu bana ifade eden jestler bunlar. Ben yine yoluma devam ediyorum. Kas gücüyle şimdiye kadar başardığım yolculukların bir ötesine, bir tık ötesine geçeceğim bu sefer. Ve 2026 yılında başlayacak Golden Globe Race adlı prestijli, dünyada takip edilen, bilinen, tarihi önemi olan bir yarışa katılacağım ve orada nasipse bunu tamamlayan ilk Türk olacağım.
Evet, ondan da
Öyle bir plan var.
detaylı bahsedeceğiz. Onun detaylarını da açıkçası ben kendi adıma merak ediyorum. Yani önce hani şu altı zirve projesini biraz detaylandırsak, çünkü dediğim gibi ben inanılmaz böyle merak içindeyim, özellikle okyanus geçişlerine. Ama öncesinde şeyi sormak istiyorum abi, şimdi devre alem fikri o haritaya bakarken ofiste kafanda belirmiş anladığım kadarıyla.
Türkiye'ye vardıktan sonra orada durulmaz. Oradan
Evet.
ve o işte tereddüt safhası uzun süre devam etti. Para yok, sponsor yok. Şehirde yapacak bir sürü iş var. Oyalanıyoruz, bahane üretiyoruz ve hareketlenmiyoruz bir türlü. O atalet sürekli var. Hepimizde var o. Bunu aşmak için ya karar verip bunu metanetle, cesaretle omuzlayıp yola koyulacak kararlılığa ihtiyaç var. Ya da birilerinin sizi o eşikten aşırtması, bir itelemesi, şöyle bir omuz verip ilk adıma atmanızı zorlaması lazım. Benim de o başlangıcım. Göran Krop ile ilk tırmanışımıza gittiğimizde Eylül 2002'de onun düşüp ölmesiyle başladı. Ben dediğim gibi 97'de bu fikir oluştuktan sonra bunu paylaştığımda başkalarıyla işte sen daha önce böyle şeyler yapmış mıydın gibilerden garip sorular alıyordum. Bana millet benim boyumu ölçmeye çalışıyordu. Tecrübem var. Bekli sorgulayan insanlardan sakınmaya başladım. Dolayısıyla herkesin bilmesi gerekmiyor şeklinde karar aldım ve bilenleri kovalmaya başladım. Bunun da kolay bir yolu, daha önce benzer yolculukları yapmış kişileri bulmak, onların öykülerini dinlemek, okumak. Dolayısıyla kitaplara verdim kendimi biraz ve okuduğum kitaplardan birisi de Göran Krop'un Ultimate High adlı kitabıydı. O İsveç'ten yola çıkıp Türkiye üzerinden bisikletle Nepal'e gidip Everest'e tırmanmasıyla bilinirdi. Trailer'de kendi dayıcılık yükünü çekmiş ve o 96 yılında birçok ölümün olduğu fırsatlarından gelip milleti yukarıda hapsettiği dönemde o gidip bunları indirmeye yardım etmek üzere görev almış falan birisi. Oradan dönüyor. Daha sonra tabii bunun sayesinde biraz ün kazanıyor. O kitap sayesinde de tanınıyor. 2001 yılında yazın şeye geldi, o Seattle'a geldi, benim oturduğum şehre ve bir sunum öncesi ben onunla konuşma, vakit geçirme fırsatını edindim. Burada American Alpine Club var, Amerikan Dağcılık Kulübü. Onun Seattle'daki branşında görevliydim ben. Onu ağırlayan gruplardan biriydik, sponsoruyduk diyebiliriz. Dolayısıyla onunla biraz vakit geçirme fırsatı edindim. İşte ben böyle şeyler düşünüyorum dediğimde bana sordu, ne zaman başlayacaksın, sponsorların var mı oldu. Tabii ayaküstü ter sorular bunlar. Daha sonra 2002 Şubat ayıydı. Colorado'da bir buz tırmanışı, bir buz festivali sırasında tekrar görüştük. Tenti altında, sponsorunun tentesi altında gelen giden misafirlere bir merhabalaştık. Daha başlamadın mı sen dedi. Dedim işte 11 Eylül oldu. Ben de bahane çok tabii. Dünya tekin bir yer midir emin değiliz de bakacağız, sponsor bulacağız falan. Dedi ben Seattle'lı bir kasaba var Seattle'ın doğusunda, oraya yerleşiyorum. Geldiğimde tırmanırız falan şeklinde ayaküstü karar almıştık. Daha sonra 30 Eylül 2002 hemen öncesi de Gayip'ten bir telefon. Yoktum geldim tırmanıyor muyuz falan diye hemen bir plan yaptık. Ve kısa bir kaya parkurunda bir dizi kaya parkuru olan bir alanda gittik tırmanacağız diye ve o gün 3-4 tane rota tamamladıktan sonra işte sonuncu rotada ben emniyeti alırken o yukarıdan düştü, emniyet sistemi tutmadı onu ve benim üzerinde bulunduğum balkona çarptı ve aşağıdaki patikada kaldı. Daha sonra onu helikopterle kaldırdık. Beni de kaldırdılar. İp koluma dolanmıştı. Bana da hasar vermişti falan. Böyle netameli bir hadiseden sonra Yakima'daki hastaneye bizi kaldırdılar. İndik piste, helikopterde geldiler. Onu bir torbaya koymuşlardı zaten. O morga gitti. Ben de ilk yardıma gittim. Eşim yoktu orada. Seattle'da evde değildi. Bir iş gezisi için şehir dışındaydı. Telefonlaştık. Ona haber vermişler. İşte hey, İlk yardımlar arıyoruz. Öyle deyince tabii paniklemiş benim eşim. Ne oldu? Benim iyi olup olmadığımı sorguluyor tabii. Benim iyi olduğumu söyleyince tabii hemen o durumun farkına varıyor. Yoran ne oldu? Onu sorunca Yoran'ın o konuda cevap veremeyeceklerini söylüyorlar. Çünkü şey değil, akraba değil, ilk akraba, yakın akraba olmadığı için cevap veremiyorlar o konuda. Bu durumu çözüyor Nancy. Öyle bir dönem geçirdik. O gün zor bir gündü. Daha sonra Nancy eve döndüğünde karşılıklı oturduk. Ben ona dedim ki artık erteleyemem, bunu yapmalıyım. Yaparsın, yapacaksın dedi ve ondan sonra da o yönde kararlar almaya başladık. Hayatımızı yeniden düzene soktuk. Göl manzaralı bir evimiz vardı. İki meslek sahibi kişi o evi çekip çeviriyorduk. Benim artık çalışmam söz konusu olmayacaktı. Sponsor aramam gerekiyordu. İki maaştan bir tek maaşa nasıl indiririz bunu? Dedik bu evin her ay ödemesi fazla, daha küçük bir yere çıkalım. Önce bir kiraya çıktık, sonra daha uzakta bir yere daha ucuza çıktık. Yani emlak kredisi masrafı yarıya indi. İki araba vardı, birini sattık falan. Hayatımıza yeniden çekidüzen verdik. Ben emeklilik fonlarımı bozdurdum, birikimlerimi kullandım. Yoran'ın sponsorlarına gittiğimde cevap almadım. Benim dedim ki onun cenazesine, ben Stockholm'daki cenazesine Kasım ayında gittiğimde dönüşte de dünya haritasını bir kağıt üstüne çizip Altay kıtadaki en yüksek zirveyi işaretlemiştim. Dedim bunlara ben kas gücüyle giderim. Bunu Yoran'ın anısına yaparım. Onun Everest'e gittiği gibi. Antarktika hariç diğerlerini yol üzerinde devre alemi yaparken hallederim şeklinde kafamda kurmuştum. Altı zirve projesi böyle doğdu. Ve Seattle'da oturduğumuz için zaten Kuzey Amerika'dayız. Dolayısıyla en yakın zirve Alaska'daki McKinley zirvesi olacak. Dolayısıyla Denali Milli Parkı'na doğru benim pedal basıp oraya ulaşmam lazım. Bu şekilde ben kafamda kurmaya başladım olayı. Ve
abi lafını oldu biliyorum Erzan abi. Altı zirve projesinde devre alemle Erhan Denavur ne?
Bu altı zirve projesi altı ayrı kıtadaki en yüksek zirveye kas gücüyle gidip tırmanmak üzere kafamda kurduğum projeydi. Devre alem sırasında bunları hallederim şeklinde ben düşünmüştüm. Yani Alaska'ya doğru pedal basmadan önce 1 Ocak 2003 itibariyle kar amacı gütmeyen bu Erhan Denavur adlı vakıf diyelim, tam karşılığı değil. Türkiye'deki vakıf konseptiyle farklı biraz. Bunu Seattle'da kurduk. Yönetim kurulu Amerikalılar. Ben tek Türk. Bunu kurduk. Bunu dedik ki topluma fayda için kullanalım. Amacını bilhassa çocuklara ilham kaynağı olmak. Onlara benim bu kas gücüyle yaptığım yolculuklardan edinilen ders ve tecrübeleri aktarmak üzere koyduk amacını. Ve bir çatı oluştu. Dolayısıyla sponsorlara veya bağışseverlere gittiğimizde bu çatı altında bunun hesabını verebilir olacaktık. O şekilde düşündük olayı. Dolayısıyla o Erhan Denavur hala geçerli. Hala o çatı duruyor. 20 senedir bu vakıf diyelim, kurum yerinde, yerli yerinde. Bu kurum aracılığıyla $100,000 civarında bir rakam bağışseverlerden toplandı ve Türkiye'de değerlendirildi. İlk öğretim okullarına yardım vakfı başta olmak üzere Türkiye'de kırsal alandaki yatılı öğrencilerimize biraz yardım ulaştırmak açısından çalıştık. İsterdim ki $1,000,000 olsun ama bu kadar geldi, bu kadar yardım aktarılabildi. Bu 6 zirve projesine dönersek, ilk zirve Alaska'daki McKinley zirvesi. Kaza Eylül ayında olmuştu. Kararı duyuldum. Ben bu kararı aldığımda Alaska'ya bisikletle gideceğim, işte McKinley'e tırmanacağım falan diye paylaşmaya başladığımda, her zamanki hikaye, bana söylenen işte daha önce bu kadar mesafe pedal basmış mıydın gibilerden garip sorular oldu. Dedim bunlara gerek yok. Günde 50 mil gitsem ben Nisan ortasında Anchorage'a varırım. Anchorage Alaska'nın büyük kenti, oradaki yerleşke. Oradan yola koyulacağız daha doğru. 15 Nisan diye plan yapmıştım. 1 Nisan itibariyle ben oraya vardım. Ondan sonra 10 Nisan falan daha doğru ben pedal basmaya başladım. 1 Mayıs'ta biz Buzul'da yürümeye başladık. Daha doğru yola koyulduk. İki arkadaş geldi. Benim trailerde taşıdığım dağcılık yükünü onların getirdiği kızağa aktardım. Benim bisiklet vesaire trailerde onlar bu kızağa getiren araçla götürüldü. Biz Buzul'da ana kampa doğru yürümeye başladık. Millet uçarak gelir ana kampa, buzulları aşar ve ana kamptan tırmanmaya başlar. Kahiltna buzulunun tamamını biz iki haftada yürüdük. İki arkadaşımız daha ek erzak geldi. Beş kişi, toplam beş kişi ekip olarak zirveye doğru yola koyulduk. 15 Mayıs'ta tırmanmaya başladık diyor. Mevsim ilerlediği için, milletin de sabrı tükendiği için bir ay dağda vakit geçirmişiz. Yürüyerek çıkmak mümkün değil ana kamptan. Uçakla ayrıldım ana kamptan. Zira eşim de gelecekti. O zaman nişanlım Nancy. Ve Alaska'nın Homer kasabasında buluştuk. Ve orada bir fiyorda motorla gittik. Yerli ayni ile iki yerli şaman diyelim. Onlar geldiler, bizim evlenme törenimizi gerçekleştirdiler. O fiyord.
Ne olur abi de, buna nasıl ikna ettin Nancy yengemiz acaba? Burası biraz zor olsa
gidiyorsun. İkna etmek, o artık ikna konusu geride kalmış. Karar verilmiş, biz yoldayız. O bir yolculuğun bir parçası halinde düşünmek lazım bunu. Biz ilk tanıştığımızda 2000 yılıydı tanıştığımızda. Ben Chicago'ya gitmiştim, orada tanıştık. Bana ilk sorduğu soru işte daha önce tanışmamıştık, neden falan dedi. Ben Seattle'da çalışıyorum, ondan dedim şey için geldik, proje için geldik. Sen ne yapıyorsun Seattle'da dedi. Ben de ukalalık ettim. Ne yapmak istediğimi söylesem olur mu dedim. Neymiş o dedi. Dünyayı ben kasla dolanacağım dedim. Hani daha ilk günde, ilk tanıştığımızda Batya'ya
bak şey, direkt zirveden giriş
ya. Ortada bir sır da böyle, hani hanıma sürpriz falan yok. Benim ne mal olduğumu ilk andan biliyor. Dolayısıyla onun İtirazı falan söz konusu değildi artık. Bunu nasıl yaparız'a odaklanmıştık ve düğümde o şehirde eve çeki düzen vermek, efendim evin masraflarını karşılamak, bana lojistik destek vermek gibi bir sürü işle uğraştı. Onun işi yalnız olması ve benim gibi yolculuğa odaklanmamış olması nedeniyle daha zordu. Onun yapması gereken destek rolüydü, lojistik destekti. Ve benim başım daraldığında ilk aradığım oydu. Yani kişi oydu. Kolay değil. Hem çalışacak, kazanacak, evi çekip çevirecek, hem de bana yardım edecek. Hani ona iki iş çıkmıştı. Dolayısıyla onun emeği ödenir gibi değil.
Yani şey olayı da vardı tabii. Mesela evet, muhakkak ki sen denizde, daha doğrusu okyanusta tek başınasın falan, ama şimdi onun açısından düşünüyorum. Hep böyle bir seni puslu, işte çok fırtınalı bir denizde dalgalarla boğuşurken hayal edip full o karamsarlıkla hayatına devam ediyorum. Belki de sen o an çok böyle müthiş bir havada, işte güneşli bir güzel bir havada belki de şey yapıyorsun.
Keyif yapıyor.
Şey
Keyif
çekiyorsun.
yapıyorsun.
Ne demek? Söyleme.
Keyif.
Ama onun zihnindeki Erden manzarası her zaman karanlık. İşte fırtına koptu kopacak şeklinde. Evet, yani o açıdan düşününce manevi motivasyonu çok daha yüksek bence de.
Ben ama elden geldiğince ben onu bilgilendirmeye çalışıyordum tabii. Eğer bir sorun olursa haberi oluyordu. Ben rahatsam paylaşımlarımı zaten ben siteye falan da yazıyordum. Dolayısıyla düzenli haber alıyordu. Benden haber almadığı zaman aslında karamsarlık söz konusu olabilirdi. Düzenli haber verdiğim zaman bir sorun yoktu. Aslında bunun tam tersi. Hani benzer bir olay, o bahsettiğin senaryo takip cihazının yanlış sinyal vermesinden ötürü bir panik oluşmuştu. Ben Pasifik'teyken oldu bu. Benim nerede olduğumu takip için kayıkta bir verici vardı. Bu verici bir bozuk sinyal yollamış. Bunun Fransa'da, Toulouse'da merkezi var. Bu merkeze sinyal gelmiş ama çözememişler. Bu mevki bilgisi mi, imdat bilgisi mi, ne oluyor? Çözemedikleri için izlemeye almışlar ve hemen haber vermişler. Haber içinde Okyanus Kürekçileri Derneği var Londra'da. Onlar da Nancy'yi aramış ve böyle bir sinyal alındı, ne olduğunu bilmiyoruz, izlemedeyiz falan diye. Tabii bu sefer Nancy tedirgin olmuş ve arkadaşlarını aramış. Böyle bir durum var, bir kayıp söz konusu olabilir, bekliyoruz diye. Sabahlamışlar. Bu arada bana bir mesaj attı Nancy. Uydu telefonuyla bu mesaj geldi, SMS gibi diyelim. Gördüm. İşte böyle bir haber aldık. Umarım iyisindir falan diye bir mesaj. Dedim ne oluyor? Ben Nancy'yi pas geçtim. Direkt Okyanus Kürekçileri Derneği'ni aradım. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor diye. Çünkü biliyorum onlar kayıtlı. Bu böyle bir alarmın kaynağı ancak onlar olabilir. Dedim ne yapıyorsunuz? Niye böyle bir ikaz oluştu? Dediler işte durumu anlatmaya çalıştılar. Bu arada Hawaii'ye haber vermişler, sahil güvenliğe, Amerikan sahil güvenliğe. Hawaii'nin güneybatısında bir yerdeydim. Onlar işte atsak işte 8 mürettebat, 10 saatte varırız mevkine şeklinde sabah uçak kaldıracaktık falan diye bana anlattılar. Ben hemen Okyanus Kürekçileri Derneği ile konuştuktan sonra dedim Hawaii'deki sahil güvenliği arayayım. Olayı yatıştırayım. Çünkü uçak kaldıracaklar sonuçta beni bu aramak için. Ben tam gün batımında bunları aramıştım. Yatıştırdım. Dedim ben iyiyim, sorun yok. Sonra Nancy'yi aradım. Ben dedim iyiyim. Böyle bir dönemde yaşamıştık. Yani onun hani ben rahatım. Bende bir sorun yok. Öbür taraf panikliyor çünkü teknik sorun var. Bunu dahi yaşamıştık. Hani benzer senaryo tarif ettiğiniz gibi olmuştu yolculuk
Şeyin
sırasında.
sorayım abi, hani Ercüment'in de dediği gibi böyle çoğunluğun zihninde hani okyanusta kürek çekme deyince böyle dev dalgalar, işte fırtınalar falan beliriyor ister istemez. Sen muhakkak hani bu böyle bir maceraya ya da devre aleme çıkmadan önce işte ne bileyim akıntılar, iklim gibi bir coğrafya çalışması yapmışsındır diye düşünüyorum. Hani öyle rotayı mesela neye göre belirledin? Akıntıları vesaire hesaba kattın mı? Çünkü hani karada tamam biz bisiklete binerken Hani rüzgar oluyor ama ne kadar kafadan da gelse sıkıntı yaşamadan, hani sıkıntı yaşamadan demeyeyim de biraz zorluk çekiyoruz ama işimizi halledebiliyoruz. Ama okyanusta öyle değildir diye tahmin ediyorum. Hani akıntılar var, fırtına var.
Elbette 10-15 senelik iklim verileri vardır. Ben onları çalışırım. Ondan sonra onları hatmettikten sonra, hazmettikten sonra denize açılırım. Günde 30 mil, ayda 1000 mil deniz mili mesafe kat edecek şekilde bir tempo planlayıp ona göre denizde belli dönemde, belli bir noktada denizin ne şartlar, denizde ne şartlar oluşacağını ben anlamaya çalışırım. Akıntı değil sadece göz önüne alınan, denizde oluşan uzaklardan gelen büyük dalgalar var. Solugan diyelim. Büyükten kastım dalga boyu büyük. Kendi yüksekliği fazla büyük değildir. Böyle bir salınım vardı. Rüzgarın yarattığı dalgalar vardır. Ticaret rüzgarları belli yönde eser. Ve fırtınalar vardır. Fırtınaların da bir güzergahı, belli bir ilerleyiş tarzı ve mevsimi vardır. Bunların hepsinin göz önüne alınması ve değerlendirilmesi lazım. Fırtına mevsiminde denizde olmamak üzere ben plan yaparım. Hani kasırga mevsiminde denize açılmanın alemi yok. Daha kasırgadan benim sakınmam söz konusu değil. Çünkü gelen rüzgar beni sallar. Önünden kaçınmam mümkün değil. Dolayısıyla doğru bir rota planı yapmam lazım. Ne zaman, nereden denize açılacağım dışında benim kesin kontrol edebildiğim bir şey yok. Çıkacağım, denize açılacağım noktayı seçerim. Denize açılacağım tarihi belirlerim. Ondan sonra her şey istatistiki olarak gelişir. Dolayısıyla eğer hava bozarsa fazla beni sallamasın, fazla beni örselemesin diye fırsat mevsimi dışında ben denizde olurum. Bu da genellikle kış dönemine denk gelir. Çünkü kasırgaların oluşma sebebi ve alçak basınç sistemlerinin güçlenip kasırgaya dönüşmesinin sebebi deniz sıcaklığıdır. Deniz sıcaklığı arttığı zaman yüzeydeki sıcaklık o ve rutubet, nem o fırtına alçak basınç sistemini besler, güçlenmesine yol açar. Dolayısıyla o güçlenerek kasırgaya dönüşür ve belli bir yönde o ilerler. Ve tropik alandan uzaklaştığında da zayıflar, söner. Böyle bir merettir o fırtınalar. Dolayısıyla o işte Temmuz'dan Ekim ortasına kadar falan kuzey yarımkürede süren dönemde benim denizde olmamam lazım. Burada fırtınaların ulaşacağı alandan uzakta olmam lazım. O şekilde ben plan yapıyorum. Önceden hesaplanması gereken şeyler. Ben bir rotada karar kıldıktan sonra, rotayı tasarladıktan sonra benim mücadelem o rotada kalma mücadelesi. İşte o rotadan beni uzaklaştırmaya çalışan etkenler oluştuğunda ben biraz fazla mesai yaparım, fazla süreç çekerim, uyanık kalırım falan. Rotada tutmaya çalışırım kayığı. Çünkü motor benim.
Evet. Peki
karşıya geçmek tesadüf değil sonuçta. Onu anlatmaya
çalışıyorum. Evet, evet. Peki hani şey nasıl? Günlük rutinin nasıl oluyor abi okyanusta? Yani ben özellikle hani işin okyanus kısmını merak ediyorum. Çünkü bisiklet ya da ne bileyim tırmanış hani nispeten bunlara daha neyiz? Daha yakınız. Hani biliyoruz, en azından zihnimizi canlandırabiliyoruz. Ama okyanus kısmı bizim için apayrı, bilinmez ve hani böyle ürkütücü bir dünya. Hani o yüzden orada benim merakım. Günlük hani rutinin nasıl oluyordu kürek çekerken? Mesela uyurken ne yapıyordun? Hani şey yok tabii, demir atma gibi bir durum yok ama dijital olarak böyle bir şey yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Hani böyle günlük rutinden, bir günün nasıl geçtiğinden biraz bahsetsen.
Tabii. Daha önceki bahisten açıklık getirmemiz gereken konu bu işte büyük dalgalar falan dendi. Deniz aslında fırtına, rüzgarın artmadığı bir dönemde, fırtınanın olmadığı bir dönemde genellikle uysaldır deniz. 2 metrelik, bilemediniz 3 metrelik en fazla dalgalar oluşur. Bu dalgalar kırılarak, yıkılarak üzerime gelmediği sürece bir sorun yok. Bunlar aslında dalgalar bana yardım eder. Denizin beni taşıması lazım. Bu tek kayığın denizle birlikte ilerlemesi lazım. Ben rota düzeltirim, ben yön veririm kayığa. Bu akşam ne oluyor, nasıl dinleniyorum sorusunun bir parçası da o, cevabının bir parçası da o. Ben denizin bana sağlayacağı nimetleri kullanmak üzere plan yapmışım. Benim denizle, denizin hani akıntıya karşı kürek çekme gibi bir lüksüm yok benim. Onunla birlikte gitmem lazım. Dalgalarla birlikte, rüzgarla birlikte gitmem lazım. Bunların hepsinin bana yardım edeceği bir rotayı tasarlamam lazım. Dolayısıyla ben yattığım zaman kayığın belli bir yönde ilerlemesi beklenir ve ona göre ben işte rüzgarı sancaktan mı alayım, iskeleden mi alayım şeklinde o kararı veririm ben. Hangi taraftan alırsam rüzgarı o tarafa doğru kayık bir nebze yan dönmeye çalışıyor rüzgar itelediği zaman. Ve onunla birlikte o tarafa doğru çekiyor biraz kayığı deniz. Bunun kararını verdikten sonra düz gitmem gerekiyorsa örneğin yatarım. Diyelim ki rüzgarı sancaktan almışım. 4 saat sonra uyanırım. Rüzgarı öbür taraftan alacak şekilde kayığı çeviririm, iskeleden alırım, tekrar yatarım. Bir zigzag atar tekne ve gitmem gereken noktaya gelir sabah da. Yani ben bunu biraz kontrol etme şansım var uyurken dahi o kararı veririm. Benim rutinim, düzenim, günlük düzenim güneşle birlikte hareket etmek üzere kuruluyor genellikle. Çünkü batıya doğru ilerlemek için tropik alana yakın gitmem lazım. Doğuya doğru ilerlemeye çalışsam daha kuzey veya daha güney enlemlerde ilerlemem gerekiyor. Çünkü rüzgarlar o şekilde çalışır, ticari rüzgarları. Ben batıya doğru ilerleme istediğimden 15 ila 20 derece arasındaki enlemlerde, sıcak tropik alana yakın enlemlerde ilerlediğimden gündüzleri çok sıcak oluyor. Dolayısıyla benim dinlenmem sadece gece vakti olabiliyor. Gündüz dışarıdayım. Rüzgarın verdiği esintiden faydalanarak o yani kabinin sıcaklığından dışarının serinliğine doğru bir tercih söz konusu. Gün ağardığında genellikle uyanır, güne başlarım ve sabahki temizlik şu bu işleri ve kahvaltıdan sonra kürek başına geçerim ve güneş doğarken diyeyim, hani gün doğumundan güneş doğumu arasına da kalan sürede ben kürek başına geçmiş olurum ve gün doğumunu, güneş doğuşunu izlerim. Ondan sonra işte gündüz mücadele devam ettikten sonra güneş batmaya yakın kürekleri bağlar. Genellikle güneşin batışını izlerim ben. İşte yeşil parlama olur güneş batarken. O çok ender izlenen bir konu. Açık denizde genellikle güneş ışınlarının kırılması ve renklerine ayrılmasından oluşan fiziki bir fenomen o. Dolayısıyla onu yakalamak için hep gün batımını izlerdim. Güneşin batışını görmeye çalışırdım. Tam battığı anda o yeşil flama olur. Ve işte akşam yemeği vesaire ben kabine çekilir, notlarımı alır. Ekiple haberleşir. Ondan sonra günün yorgunluğuyla zaten sızardım. Gece saat 9'dan sabah 5'e kadar falan benim rahat kabinde vakit geçirmem söz konusuydu. Genellikle düzen buydu ama iş başa düştüğü zaman karanın yakın olduğu dönemlerde kayığı karaya oturtmamak için benim kürek başında kalmam gerekirdi. Ben örneğin en son Filipinlere yanaşırken Mart 2022'de son 72 saat. Benim belli bir Legaspi limanına girmek için yapmam gereken şey 72 saat önceden dizginleri ele almam ve kayığı yönlendirmemi gerektirdi. Bir körfez var, Albay Gulf diye. O körfeze girip akıntılardan kurtulabilirdim. Onun öncesinde kayığı ben 40-42 saat kadar uyanık kaldım. Kürek başında kayığı kontrol ettim, mücadele ettim ta ki o körfeze girene kadar. Ondan sonra birer saatten 3 seansta uyudum. Bir nebze dinlendikten sonra bir 12 saat daha kürek başında kaldım. Ondan sonra 45 metre falan derinlikte dibi buldum. Demir attım oraya, ip salladım, demir salladım, o çapa salladım o taraf o kadar derine. Ve tutundum, orada sabahladım. Ondan sonra sabah çekemedim demiri. Sıkı tutunmuştu çünkü. Demiri kaldırmak için üzerine gitmek lazım. Rüzgara karşı. Ondan sonra tam yukarı çektiğiniz zaman kalkar çıpa. Ama açılı çekerseniz çıpa zaten prensip o tutar dibi ve sökemezsiniz dipten. Benim de rüzgara karşı kürek çekme falan lüksüm yok tabii. Dolayısıyla kaldıramayınca çıpayı batı kestim ve o şekilde devam edip Legazpi'de karaya çıktım. Böyle bir mücadele gerektirdi son 72 saat. Dediğim gibi eğer şartlar zorlarsa uyanık kalmam ve o mücadeleyi sürdürmem gerekiyor. Bu okyanus kürekçiliği böyle bir spor.
Aslında genel olarak ilk insanların da benim de merak ettiğim temiz suya erişim, duş, tuvalet ve yiyecek. Bu dörtlüğü nasıl hallediyordun peki abi kayıkta?
Temiz su konusu tuz arıtma cihazı var. Baştan başlayalım. Yani kayıkta güneş panelleri var. Güneş panelleriyle ben aküyü şarj ediyorum. Akü 12 voltluk bir düzen. Elektrik düzeni. 12 voltluk düzenden benim tuz arıtma cihazım çalışıyor. El pompalı yedek tuz arıtma cihazım da var. Bu tuz arıtma cihazı desalinator diye geçer. Reverse osmosis diye geçer. Teknik tanımı o. O sıkı bir filtreden geçirir. Yüksek basınçta deniz suyunu alır, sıkı bir filtreye basar onu. O sıkı filtre moleküler düzeyde ayıklar tatlı suyu. Tuz molekülleri su moleküllerinden daha büyük olduğu için o filtreye takılır. O sıkı filtre bırakmaz tuz moleküllerini. O filtrenin öbür tarafında terler tatlı su. O terleyen su toplanır ve o suyu ben tatlı suyu kullanırım. O tatlı su bana lazım. Bu düzen çalıştığı zaman 12 voltluk düzen 3 amper falan çeken bir motoru var. Bu çalıştığı zaman 6 ila 8 litre saatte tatlı suyu ben hem kendi cildimi durulamak, giysilerimi durulamak çünkü tuz yakar cildi, su toplar, sivilce yapar falan. O tuzu durulamak için kullanıyorum, içmek için kullanıyorum ve kurutulmuş yiyeceklerimi yenir hale getirmek için kullanıyorum. Bu tatlı su çok önemli, hayati önemi var onun. Safra suyum da var, balast olarak kullanılan. Bu su benim kürek mahallemin altında 100 litre benim yedek suyum var. 20 tane 5 litrelik bidon içinde bunlar dizilmiş durumda benim altımda. Yani gerektiğinde o tatlı suyu da yedek suyu da kullanabiliyorum. Hani 5 litrelik bir bidonu çekip onu içecek su şişelerine aktarıp ondan sonra onu tuzlu suyla doldurup yerine geri koyuyorum. Balast dengesi bozulmasın diye teknenin. O da sistem bozulursa, çalışmazsa, elektrik düzeni bozulur ya da benim tuz arıtma cihazım çalışmaz hale gelirse falan yedektir bu. Ve bana işte 20 gün, 25 günlük bir menzil katar o. O arada başıma geldi Karayip'te örneğin. Orada kürek çekerken tuzatma cihazı bozulmuştu. Hava yapıyordu. Bir geçen gemiden ben su istemiştim bana. Ondan sonra pet şişelerde suyu indirmişlerdi. Güverteden aşağı sallamışlardı onu bana. Ve o şekilde ben Louisiana'ya varmıştım. Bu da mümkün. Hani son çaredir tabii yardım istemek. Bağımsız olmak ve kendine yeterli olmak gerekiyor. Tuvalet konusu işte bir numara. Şişeyle hallediyoruz. Geniş ağızlı bir şişe kullandığınız zaman o hani dolduruyorsunuz onu, kenardan döküyorsunuz, bir çalkalıyorsunuz, yerine koyuyorsunuz o şişeyi, devam ediyorsunuz yola. İki numara kova gerektiriyor. O kovaya bir işte kovanın üçte biri falan deniz suyu doldurduktan sonra onu hallediyoruz. Sonra denize boşaltıyoruz onu. Bu iş için kullandığım bir sünger var. Deniz suyuyla altımı temizliyorum. Ondan sonra onu yine tatlı suyla duruluyorum ve o şekilde devam ediyorum. Alt tarafın temizliği çok önemli. Zira sürekli oturup kürek çektiğimiz için o temizlenmesi çok önemli o bakteri. Çünkü yerleştiği zaman oturakta yayılıyor o. Ondan sonra ileri geri hareketten ötürü tahriş olan kıl tüy dipleri varsa, kökleri varsa onları hassaslaşıyor tabii, iltihap kapabiliyor. Ondan sonra çıban oluşturabiliyor falan. Bu iş zıvanadan çıkabilir, kontrolden çıkabilir ve iltihaplanma, çıban falan gibi bir şey olursa bu sefer oturamam. Bakımı, alt tarafın temizliği falan. Tuz da yakıyor cildi dediğim gibi. Bilhassa hani pamuklu kullanmıyoruz. Pamuklu kullanırsak terden ötürü pamuk sertleşiyor ve zımpara haline geliyor. O hiç istenmeyen bir şey. Sentetik malzeme kullandığımızda da onun zaten özelliği hidrofobik olması. Yani ıslanmaması. Bir de bunların terlediğin zaman tutmaz, süzülür. Çabuk buharlaşır ya da oradan süzülüp işte dirsekte toplanır falan. Hani koltuk altından ben terlersem dirsekte biriken bu ter orada buharlaştığı zaman geriye tuz bırakır. O tuz orada yoğunlaştığı için aynı etkiyi gösteriyor ve yakıyor cildi. Sivilce oluşturuyor falan. Bu ufak sivilceler kaşıntı yapıyor bunlar. Onları ben kaşımaya başlarsam bu sefer o sivilceler açılıyor. Daha bir ter daha da rahatsız ediyor. Yakmaya başlıyor onu. O bir türlü dinmeyen bir mücadeledir o. O yüzden bunun tek çaresi düzenli bunun durulanması oluyor. Ben uzun kollu giyiyorsam ki güneşten sakınmak için illaki kapanmam lazım. Uzun kollu giyiyorsam o uzun kolları benim düzenli olarak durulamam ve cildimi de durulamam ve onu temiz giyinmem sürekli bir bakım modunda olmam lazım. O şekilde yaklaşmam lazım olaya. Bu çok önemli. Yiyecekler hepsi kurutulmuş yiyecekler. Poşetler içinde geliyor. Bu kurutulmuş yiyecekler. Gayet de lezzetli yemekler. Poşetler içinde hazır. Buna ben yarım litre su kaynatıyorum. İçine ekliyorum. Ve o yenir hale geliyor. Ondan sonra o poşeti ben çalkalıyorum. Ve o poşet plastik poşet bende kalıyor. Karşı tarafa taşınıyor. Plastik hiçbir şekilde denize atılmıyor kayıktan. O şekilde bir düzen vardı. Yani konserve pek taşımam. Ağır olur çünkü konserve. Hem içinde su var. Yaş. Yiyecekler konserve içindeki hem de tabii metal var. Dolayısıyla konserve tercih edilen bir şey değil. Ama işte konserve, armut konserve, şeftali konserve, ananas gibi böyle benim işte kendime ödül olarak kullanabileceğim 200 milde bir kendime ödül olarak açabileceğim bir iki konserve bu şekilde yanımda taşımışlığım vardır.
Hani 80 günde devre alem diye bilim kurgu kitapları var. Sen hani bizim bilim kurgu diye okuduğum şeyi bir de üstüne üstlük hani kas gücüyle tamamladın. Ama tabii gelecekte hani 3 sene sonrası için yayının başında da bahsettik. Yeni bir hedef var önünde. Golden Globe Race. Biraz da ondan bahsedelim istiyorum ben. Hani nedir o, nedir hani Golden Globe Race'te ne yapacaksınız abi? Oradan ondan da bahsedecek biraz süper olacak.
Elbette. Bu kas gücüyle devralem 5 sene 11 günde tamamlandı. İşte mevsimleri beklediğim ara dönemler dahil tam 5 sene 11 günümü aldı. Yarım milyon dolarlık proje. Bunun yarısı bizim birikimlerden, diğer yarısı sponsorlardan çıktı. Dediğim gibi 100 bin dolar civarında bir fayda ürettik ve Türkiye'deki ilk öğretim okullarına yardım. Ama biraz akıllandım diyebiliriz bu sonucunda. En son Pasifik geçişim kaydoldu. 18. rekor. Kuzey Amerika'dan Filipinlere kadar kürek çektim. Hawaii'de ve Guam'da birer kısa dönem durarak bunu tamamladım. 139 günüm kürek başında geçti. Bunun sayesinde kariyer toplumum 1084 gün oldu kürek başında tek başıma geçirdiğim süre. O da bir rekordur. Bunların hepsi önemli şeyler. Ama Çin vize vermeyince ve Myanmar'daki iç savaş nedeniyle onlardan da vize alamayınca önüm kapandı. Ve bekleme mümkün değildi. Bütçe el vermiyordu. Kayığı geri yollattım. Şimdi ne yapacağız falan diye de düşünürken bir süredir takip ettiğim Golden Globe Race belirli bir seçenek olarak. Dedim yeter artık bu kas gücüyle. Ben ne kadar çabalasam, ne kadar alın teri, ne kadar bilek gücü göstersem sponsor bulunamıyor, destek bulunamıyor. Ben bunu bir yere kadar getirdim. Daha ispat edecek bir şey kalmadı. İspat ettiğim tek şey ben kendi paramı harcadığım sürece ben rekor kırmaya devam ederim. Yani 18 rekor olmuş, daha rekor kırılır şeklinde şöyle bir durdum, düşündüm, dedim yeter. Yapacağımı yaptım. Başka yönlere benim evrilmem gerekiyor. Ve uzun süredir kafamda kurduğum açık denizlerde yelken basmak fikri. Dedim neden bu yarışta olmasın? Ve katılma kararını verdim. Bir nebze Çağrı ve Çağrı Özpideciler kitabı tanıtmak için Haziran ayında oraya gittiğimde beni Mayıs-Haziran oradaydım ben 2023'ün Mayıs ayında. Kitabın tanıtımı için ve işte sponsorlarımla buluşmak için, destekçilerle buluşmak için, sunumlar için ben oraya gittim. Ben tereddüt halindeyken abi git falan diye beni biraz doluşa getirdiler. Dedim o zaman gidiyoruz. Kapanış törenleri bu 2022 yarışının kapanış törenleri Haziran 20-25 arası bir tarihteydi. Fransa'nın Atlas Okyanusu sahilindeki Le Sable-d'Olonne limanında oldu. Bu Le Sable-d'Olonne önemli bir merkez diyelim. Ünlü Vendée Globe yarışı ki artık onlar kanatlı pahalı yelkenlilerle yapılır, büyük yelkenlilerle. Tek başına durmadan oradan çıkıp Antarktik'e yanıp gelen yelkencilerdir bunlar. O yarışın başladığı yerdir. Vendée Globe yarışının başladığı yerdir. Aynı yerden bu Golden Globe Race'de başlıyor. 4 senede bir yapılıyor. 2018'de ilk defa modern Golden Globe Race yapılmış. Golden Globe Race'in öyküsü 68'e kadar uzanan bir öykü. Tarihi önemi o nedenle. İşte onun kapanış törenlerine gittim. Orada diyeceğim. Yelkenliği almak üzere karar verdim. İlk varan yelkenliğin sahibi Simon Curran'a gittim. Satıyor musun? Satıyorum dedi. Aldım ondan. %90 ödemeyi tamamladım. Ve karar verildi. Dönüşü yok artık bunun. Bunun tarihçesinden bahsedecektim. 68'de ilk defa Golden Globe Race yapılıyor. durmadan İngiltere'den çıkıp dolanıp gelen kişi, ilk kişi Josh Slocum. Bu Boston'dan çıkıyor. Ve batıya doğru dolanıyor Hornburnu'nu ve geri dönüyor. Dura dura gidiyor ama Josh Slocum'un yaptığı durarak gidilen bir yolculuk. Ve bunu başaran ilk kişi tek başına yelkenli bozulunca 67 yılında rüzgar dümeni bozulduğundan Sydney'de, Avustralya'da bir duruyor, onu tamir ediyor, devam ediyor ve bitiriyor. Bir kere durarak bunu tamamlayan ilk kişi Chichester. Sonra tabii o bir kere durarak böyle bir yolculuğu tamamlayınca bu sefer sorulan ilk soru işte bunu durmadan kim yapacak sorusu kafalarda beliriyor. Zaten Chichester'ın da niyeti durmadan bunu yapmak ama durmak zorunda kalınca o iddiayı kaybediyor. 68 yılında buna niyetlenen birden fazla kaptan var. Ve bunlardan biri Fransız Matesiye, diğerleri İngiliz. Bu hevesliler 9 tane tekne kaptan oradan açılıyor. Bunu Sunday Times gazetesi resmileştiriyor. Madem bu kadar kaptan hevesli, bunu bir yarışa çevirelim. Bir ödül koyuyorlar. Diyorlar ki istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Sanırım 40. enlemdi. Onun kuzeyinden başlamanız lazım. Ama istedi yani Fransa'dan ya da İngiltere'den başlayacaksınız. Sonuçta söylenen o. Ve bunu durmadan yapacaksınız, yardım almadan yapacaksınız, tek başınıza yapacaksınız ve ilk varana bir kupa vereceğiz. En hızlı bitirene ise 5000 sterlin ödül vereceğiz. 9 kaptan başlıyor. Çeşitli tarihlerde belli tarih yaz aylarına denk gelecek, bahar ve yaz aylarına denk gelecek bir tarih veriyorlar bunlara. Aralık veriyorlar. Bunun tarih, herhangi birinde başlayabilirsiniz, herhangi bir tarihte başlayabilirsiniz diye. Bunlardan sadece Robin Knox Johnson bitirebiliyor. Crowhurst adlı kaptan yalan mevkii belirtiyor telsizle. Ya, ben ilerledim işte bu kadar Avustralya'ya vardım falan diyor ama Atlas Okyanusu'ndan çıkmışlığı yok. Oralarda oyalanıyor. Kötü bir yat hazır değil yeteri kadar ama o kadar borca girmiş ki yalan söylemek zorunda hissediyor kendini. Daha sonra bu yalan onda psikolojik baskı yaratıyor ve intihar ediyor denizde. Öyle bir öyküsü var onun. Fransız Matesiye dolanıyor, yarışı hallediyor diyelim. Cape Horn'u geçiyor. Güney Amerika'yı dolanıp Atlas Okyanusu'nda İngiltere'ye doğru, başladığı noktaya doğru, Fransa'ya doğru devam edeceği yerde diyor ki ya kalabalığa dönmek istemiyorum. Ben iyisini yelken basmaya devam edeyim. Dönmüyor başladığı noktaya. Doğuya doğru devam ediyor. Hint Okyanusu'nu bir kere daha geçiyor. Pasifik Okyanusu'nun neredeyse tamamını geçiyor. Tahiti'ye kadar durmadan devam ediyor bu. Onun da ayrı bir öyküsü var. Dolayısıyla yarışı terk ediyor ama daha uzun bir süre denizde kalıyor falan. Böyle bir öyküsü var 68'deki. Ve bununla ilgili epey kitap yazıldı, çizildi ve Golden Age of Sailing diye geçer bu yelkenciliğin altın dönemi. Efsanevi bir değeri vardır bunun çünkü durmadan yapılan ilk yarıştır bu. Ondan sonra Whitbread yarışı yapıldı, büyük teknelerde ekiplerle durarak falan. Clipper Around the World Race diye yine ekiplerle yapılan yarışlar var ama bu tek başına durmadan yapılan yarışlar bunun ayrı önemi var. Dediğim gibi Vendée Globe büyük teknelerle yapılır, büyük yatlarla. Şimdi 70 feet ne oluyor? İşte 20 küsur metrelik kanatlı yelkenlilerle yapılan 4 milyon dolar proje, 4 milyon dolarlık falan proje gerektiren 2 milyon dolarlık yelkenlilerle falan yapılan yarışlar. Bunlar Formula 1 olarak düşünmek lazım onu yelkencilikte. Golden Globe Race 2018'de 50. yıl dönümünde bu yarışın tekrar başlatıyorlar 2018'de. Ondan sonra 4 senede bir yapılmaya başlanıyor bu yarış. 2022'de son yarış yapıldı. Yani bundan sonraki yarışta 2026'da 6 Eylül 2026'da start alacağız. Bir pazar günüdür bu. Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısında Le Sable d'Olonne'dan çıkılacak. Ondan sonra Atlas Okyanusu'nda güneye doğru ilerlenip sonra doğuya dönülecek Hint Okyanusu'nda ve Avustralya'nın güneyinden geçip Güney Amerika'nın güneyinden dolanıp tekrar kuzeye çıkılıp başlanılan noktaya dönülecek. Son yarışı 235-234 gün yanılmıyorsam kadın yelkenci Güney Afrikalı böyle bir yarışı kazanan ilk kadın oldu. Durmadan bu yarışta Simon Curran İngiliz Fransa'da oturuyor. Bu yelkenci başta gidiyordu. Bu yarış sırasında Lanzarote'de Kanarya Adaları'nda bir kıyıya yaklaşıp röportaj vermek lazım ve yaptığınız çekimlerin işte filmi falan aktarmamanız gerekiyor ki onlar YouTube kanalında kullanabilsinler yarış organizatörleri. Yanına botla geliyorlar, tekneyle, motorlu tekneyle ve röportaj geliyorlar. Siz devam ediyorsunuz oradan. Sonra bir Cape Town'a gidiliyor. Cape Town'da demir atılıyor Mendire'ye yakın. Orada yine röportaj var. Bir saat kadar oyalıyorlar sizi orada. Sonra tekrar devam ediyorsunuz. Ondan sonra bir durak daha Hobart'ta. Hobart'ta demir atmak yok. Bir koya giriliyor. Yelken indiriliyor. Herkesin 90 dakika yelken indirmesi lazım. Bütün yarışçıların oraya gidip. O yelken indirdiğiniz dönemde işte yanınıza yine motorla geliyorlar, röportajlar falan. Eş dost orada da gelip görebiliyor. Yine yaptığınız çekimleri, çektiğiniz fotoğrafları falan aktarıyorsunuz. Onlara SD kart veriyorsunuz. Şu bu. Sonra devam ediyorsunuz oradan. Bu yarış böyle düzenleniyor.
Ha. Araya gireceğim Erden abi. Bizim ultramaraton yarışlarının konsepti aynı. Biz de sadece trail ayakkabılarıyla ya da normal koşu ayakkabılarıyla malzemelerimiz arkamızda. Biz de belli bir rotada ilerliyoruz. Yine bizim de bir kayıt olduğumuz site var. Yani senin anlattığından tamamen minyatürü bizim trail yarışlarımız.
Arada yapılıyor.
Arada yapılıyor. Evet, evet. Ve biz yani böyle bir işte 60 kilometrelik falan yarışlara hazırlanırken karın ağrısından ölüyoruz. Seni hayal edemiyorum yani. Hani öyle.
Bu yarışın esprisi retro dedikleri usulde yapılması. Retro yani eski usul yapılması. 68'deki şartları yeniden yaratmaya çalışıyorlar bu yarışta. Bir düzine onaylanmış yat.
Ben de araya girip onu soracaktım Erden abi. Şeyler ne? Yani mesela gemi, yat ya da kayık, yani çok artı medyaya geçiyorsa bunun standardı ne? Bir de senin hazırlığın bu önümüzdeki 3 sene boyunca nasıl olacak? Bir de diğerinde devre alemde olduğu gibi bir sosyal sorumluluk projesi başlatacak mısın bununla ilgili? Buradan devam edelim istersen.
Bu yarışın esprisi dediğim gibi eski usul yarış olması. Eski usulden kastım bir düzine onaylanmış yat tasarımı var. Bunların eski model yatlar olması gerekiyor. 88 öncesi inşa edilmiş standart yat olması gerekiyor. Büyük tasarım değişikliği yapamazsınız bu yatlarda. Yani modernleştirme açısından olduğu gibi kullanmanız gerekiyor. Bu yatlar 10 ila 11 metre boyunda olmak zorunda. Daha uzun olamaz. Bu yatlarda GPS seyir cihazı, tuz arıtma cihazı ya da işte karbon elyaf falan gibi egzotik yeni modern malzemeler kullanılamaz. Fiberglass izin var. O zamanlarda vardı o dönemde. Ama 88 öncesi inşa edilmiş olması gereken yatlar bunlar dediğim gibi. Bunlar Ketch ya da Kotra arma olabilir. O konuda serbest. Çünkü 68. yarışında her iki tür de vardı. Sextant kullanmak gerekiyor. Gök cisimleriyle mevki tespit edip kağıt harita kullanarak yolumuza devam ediyoruz. Öyle bir şey yöntem kullanılacak. Yani GPS ve seyir cihazı olmadığından eski usul mevki tespiti söz konusu. Tuz arıtma cihazı olmadığından su deposundaki ne kadar tatlı su varsa onunla idare ediyorsunuz. Benim aldığım yatın 240 litre deposu var. Onunla başlayacağız. Bundan sonra bir de yelkenlerden süzülen yağmur suyunu toplayacak düzenden almak gerekiyor. Ki yıkanma ve efendim giysi durulama gibi lüksümüz olsun. Onun dışında var olanla idare etmek zorundayız. Öyle bir yarış bu. Durmadan ve yardım almadan gidilmesi gerekiyor. Durma sadece Cape Town'da bir demir atıp röportaj verme şartı var. Onun dışında durmak yok. Diğerlerinde yelken indirme söz konusu Hobart'ta örneğin 90 dakika. Herkes için geçerli olduğu için bütün yarışçıların kaybettiği zaman süre aynı oluyor. Adil bir çözüm bu. İşte 6 Eylül'de ve sabahı ondan başlanılsa 8 ay sonra oraya geri dönmemiz beklenir. Nisan ortası falan bir vakit oraya dönecek nasipse. Ve kapanış törenleri Haziran 2027'de olacak. Ben kapanış törenlerine bu Haziran sonunda gittiğimde Simon'la görüştüm. Simon Kirsten'den bir gün önce vardı. Simon önde gidiyordu. Lanzarote'de, Hobart'ta, işte Cape Town'da falan hep önden vardı. İlk varan oydu ama önde giderken Cape Horn'a yakın bir yerde arkadan yetişen büyük bir dalga geldi. Bunun rüzgar dümeninin üzerine kırıldı ve kırdı rüzgar dümenini. Orada döküm metal bir parça kırılmış. O nedenle de Güney Amerika'da, Şili'de yıllarında bir limana sığınıyor. Gidiyor orada bir yere bağlanıyordu bayağı. Ona o döküm metal parçayı getiriyorlar. Kırılan parçayı yeniliyor. Rüzgar dümenini tamir ediyor. 10 gün kaybediyor orada. Cape Horn'u 4. sırada dönüyor. Ondan sonra buna rağmen hepsini yakalıyor. 1. varıyor. Demek istediğim Simon'ın kullandığı tekne Clara. O yat iddialı bir yat. Eğer ben Simon gibi yelken basarsam yelkencilik becerim Simon'a benzer yelkencilik becerisi gösterebilirsem ben sıralamaya girerim. Nasipse. Dedim Simon'a gittim satıyor musun? Satıyorum dedi. Fiyat verdi. Pahalı bir fiyat ama bunun avantajı şu. Yani kabul ettim. Biraz pazarlık ettik. Demiş eski bir yatı ben bulacağım. Bulduğum yerde onu belki yüzdüremeyeceğim. Bulduğum yerde onu tamir ettirmem. Usta bulmam, parça bulmam. Ona para harcamam, gitmem gelmem falan lazım. Bunun hazırlıkları aylar alacak. Belki senelere yayılacak. Start'a varabilir miyim? 3 ne var? 3 senede bu hallolur mu? Büyük bir bilinmeyen ve büyük masraflı bir süreç. Bu Kirsten mesela kullandığı tekneyi Nova Scotia'da da buldu. Nova Scotia bu Kanada'nın kuzeydoğusunda soğuk bir ada. Orada bunu bir ambarda brülör falan yakarak ısıttıkları bir ortamda tamir ediyorlar. Ve büyük masrafla yüzer hale getiriyorlar. Oradan o alıyor bunu Güney Afrika'ya iniyor. Cape Town'a. Oradan geri geliyor falan. Böyle bir deneme süreci de uyguluyor. Yelkenlisine, yatına. O bu riskleri göze almak istemedim ben. Hani kayığı nerede bulacağım? Pasifik'te bulsam, onu Fransa'ya götürmem ayrı bir dert falan. Neresinden baksam büyük risk ve masraf yaratacak bir süreç o. Dedim pahalı da olsa bu yarışta denenmiş bu yatı ben alayım. Ve 11 metrelik bu yat Simon'dan alındı. %90 masrafını ben bedelini ödedim şimdi. Sponsor arayışı sağ olasın. Sponsor arayışı devam ediyor. Yani şu anda benim için bu önümüzdeki 3 sene nasıl değerlendirilir? Ben buna nasıl hazırlanırım? Bu yatla neler yapabilirim? Nasıl bunun provalarını yaparım ve bunun performansını nasıl artırırım? Nasıl daha iyi bir yelkenci olurum gibi düşünceler var kafamda şu anda. 3 sene boyunca ben işte nereden yat bulacağım, ama nasıl tamir edeceğim gibi benim riskler veya kaygılarım yok artık. Bu büyük bir avantaj ve yarışa odaklanmamı sağlayan bir avantaj bu. Dolayısıyla katılan şu anda 21 kaptan listesi açıklandı. 30'a kadar çıkabilirmiş katılanların sayısı. Bu hep birlikte aynı gün başlayacağız. 6 Eylül 2026 tarihinde. Böyle güzel bir yer. Lhasa Doma'ya gidildiğinde oranın ahalisi buna çok sahiplenen bir ahali. Gelecekler. Bütün kanal boyunca dizilecekler. Marina'dan çıkış boyunca tezahürat falan o şekilde biz çıkacağız. Ondan sonra yarışı bitirdiğimizde gecenin bir saatinde, sabahın ikisinde dahi gelsem havai fişeklerle falan karşılıyorlar milleti. Büyük bir tezahürat, büyük bir sahiplenme söz konusu. Hani kıymetini biliyorlar yapılanın. O nedenle Fransızların buna sahip çıkması büyük bir moral verici bir etken. Sabırsızlanıyorum sonuçta. Oralara gelmeye
Evet, gerçekten heyecan verici. Şeyi soracağım abi. Yani önceden bir yelken deneyimin var mı bu arada?
Ben yelken eğitmeniyim.
Valla bu soruyu sormamış kabul ederim valla ben.
Erdin abi, aslında en başta bunu sormamız gerekiyordu. Kürekçilik ve yelkenle ilgili geçmişin nasıldı peki abi?
Ben üniversitedeyken atletizm takımındaydım ama güreşçiydim. Benim asıl uğraşım oydu. Türkiye için 4 kişilik kürekler vardı, 4 çifte. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin bebek kapısında bunun bir ambarı vardı. Oradan indirirdik denize. O çalkantılı boğazda kürek çekmeye çalışırdık falan. Birkaç kere denize, gel boğaza kürek de kayık indirdiğimiz oldu. Onun dışında benim kürekçilikle bir alakam yoktu ama kasçıyla devre alem planları, hayalleri oluşmaya başladığında aradaki okyanusları nasıl geçeceğim diye düşünmeye başladım. Bunun iki yöntemi var. Ya pedalla çalışan pervaneli falan bir kayık sıfırdan inşa etmem lazım. Ya da kürekli bir kayık kullanmam lazım. Araştırdığımda Londra'daki Okyanus Kürekçileri Derneği'ni buldum. Onlar 97'den itibaren Kanarya Adaları'ndan Barbados'a yarış düzenliyorlardı kayıkla. İki kişilik kayıklarla, standart kayıklarla. 2004'ten itibaren elyaf kalıptan çıkma kayıklar kullanılmaya başlandı. Bu eski kayıklardan kontrplak 97'den itibaren standart yollanan ve ekiplerin kendi inşa ettikleri ve standart kayıklardan edindim bir tane. Okyanus Kürekçileri Derneği sayesinde onlar aracı oldular. Onlardan bir tanesini 2004'te satın aldım. Ondan sonra işte 2005'teki ilk Atlas Okyanusu geçişi sonra 2007'de Pasifik, oradan Hint Okyanusu falan. Bununla ben bütün rekorlarımı kırdım. 3 okyanus geçen ilk kişi oldum vesaire. Devre alemi yapacağım diye ben yola çıktım. Bütün bu rekorlar kırılmak zorundaydı. Ben başta devre aleme başladığımda bitirebileceğimden emin değildim. Ama bitirdiğimde 15 Guinness Dünya Rekoruna imza atmış kişi olmuştum ben. Tarihte ilkleri başarmıştım falan. Bu bir gelişim dönemiydi. Ve çok şey öğrendim elbette. Kürekçiydim, denizci oldum. Ondan sonra 2012'de bu devre alem tamamladıktan sonra ofise dönmek istemedim. Ofise kapanmak istemedim. Dedim ben denizden rızkımı kazanayım. Ne yapayım? Kaptan ehliyeti edindim. Gittim onun kurslarını aldım falan. Sonra gönüllü sağda solda çalışmaya başladım. Denizde vakit geçirmeye başladım. Yelken kursları almaya başladım. Yelken yarışlarında sürekli bir yerlere yamanıp bir yatağa kapağı atıp yarışmak, o tecrübe edinmek üzere uğraştım. Sonra işte eğitmen kursları açıldı. Onlara katıldım derken yelken eğitmeni oldum. Kaptan ehliyetim olduğundan yat transferleri falan konusunda fırsatlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla denizde epey beceri edindim. Bu önemli. O hazırlık, bunların hepsi birer hazırlık dönemidir. Zaten fırsat karşınıza çıktığınızda gerekli tecrübe ve beceri var ise fırsatı değerlendirebiliyorsunuz. Eğer o beceri yoksa ya cahil cesaret olması lazım ya da üstlenmiyorsunuz, o fırsatları değerlendiremiyorsunuz. Bu hazır olmak gerekiyor. O fırsat karşınıza çıktığında bu her şeyde önemli. Yaptığımız her şeyde, bu karşılıklı ilişkilerde dahi önemlidir. Karşınıza bir eş çıkar ama hazır değilseniz o eşi bir göremezsiniz. Ya da dostluklar aynı şekilde, iş ararken aynı şekilde iş kuracaksanız aynı şekilde fikirler karşınıza çıkabilir. Hazır değilseniz onu değerlendiremezsiniz. Aynı şey. Hazır olduğumu hissettim ve bu Golden Globe'a katılmak üzere karar verebildim. Göze alarak.
Yani Ercüment de sordu. Ben de tekrar sormuş olayım. Şey var mı, yine bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeyi düşünüyor musun bu yarış süresince?
Benim kurduğum Radanover hala mevcut. Onu yine sosyal sorumluluk projesi olarak kullanırız ve yarış boyunca desteklediğin herhangi bir sosyal sorumluluk projesi var mı diye bana sorduğunda İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı benim önereceğim adreslerden biri olur. Elimden o kadar geliyor insanları buna yönlendirmek ve hani bir farkındalık yaratmak üzere çalışırım. Pasifik geçişim sırasında 2021-22 geçişim sırasında denizlerdeki plastik kirlenmesine ben dikkat çekmeye çalıştım. Ve Hong Kong menşeli, Kaliforniya'da da kayıtlı Ocean Recovery Alliance diye bir kurumla birlikte çalıştık. Ve düzenli olarak okullara seminer vermeye çalıştık yine böyle denizlerden. Yani bu tür şeyleri sürdürmeye çalışacağız ama benim bir handikapım bu yarış sırasında haberleşme sınırlı olacak. Benim GPS ve seyir cihazım yok. Uydu telefonu da yok. Eski usul yapıyoruz ya. Dolayısıyla benim denizden dışarılara uzanmam, böyle kampanyalar yürütmem zor. Benim adıma dışarıdan birilerinin bunu önermesi ve İşte Erdem bunu yapmanızı istiyor diye falan milleti yönlendirmesi gerekecek. Yarış komitesinden de bunu isterim ben. Onlar bunu önerirler ve izleyicileri yönlendirirler. Dolayısıyla bir fayda üretmeye çalışırız bir hep birlikte diye düşünüyorum. Göreceğiz. Fırsat olursa elbette ben yine fayda yaratmaya çalışacağım.
Peki abi, ben zengin bir iş adamıyım ve sana sponsor olmak istediğimi varsayıyorum. Benden ne istersin? Yani sana nasıl yardım edebilirim? Maddi veya manevi, yani bu manada tam olarak nasıl bir şey bekliyorsun benden? Ve sen bana ne verebilirsin? Yani sponsor olanlarla sponsor olmak isteyenlerin kafasında bir şeyler canlansın diye söylüyorum.
Elbette güzel bir soru bu. Benim Bu yürüttüğüm kampanya 4 seneye yayılan bir süreç. 2027 haftaların sonuna kadar fayda getirecek bir süreç. Bu yarışın 2022'de yapılan yarışın medya analiz raporu yayınlandı. 213 milyon avro değer PR değeri, dağıtım değeri yaratmışlar. Bu yarış hakkında, yarışçılar hakkında medyada çıkan yazılı basılı yayında ve televizyonlarda ve radyoda çıkan haberlerin değeri bu. Hani reklam verseydik bu kadar para ödemeniz gerekirdi şeklinde düşünmek lazım. Buna sosyal medya ve YouTube katkıları dahil değil. Bunun ötesinde hani dediğim 213 milyon avronun ötesinde bir değer üretilmiş. Yani bu yaratılan değer içinde sponsorların bir getirisi oluyor. Ben buna katılırsam sponsor olarak benim de markam görünür. Benim de tanıtımım yapılır. Şeklinde görmeleri bakmaları lazım olaya. Benim projemin bütçesi mütevazi bir bütçe. 300 bin dolar civarında bir rakam. Ben 100 bin sterlin ödedim. Yarışa hazır yelkenleriyle, her şeyiyle, bütün yarış şartlarına uygun hazırlanmış. Bu iddialı tekniği satın almak için ödediğim bel bu. Prim ödedim aldım ama dediğim gibi riskleri üstlenmemiş oldum. Sonra bunda yapılacak herhangi bir tadilat şu bu ve Haziran 2027 sonuna kadar harcanacak bedel olarak da ekpa bir bütçe önerdim. Bunların hepsi 300 bin dolar civarında bir rakam. Bu büyük şirketler için çerez parası. Yeter ki istesinler. Ve bunu böyle bir yarışa katılacak ilk Türk ben olacağım. Gerçi Ertan Beş kardeşler 2018 ve 2022 yarışlarında yer aldı. Kendisi İngiltere'de oturmakta. İlk yarışta İspanya'da durdu. İkinci yarışta Cape Town'da durdu ve geri döndü. Değişik nedenlerle. Hani tamamlamadı. Bu tür bir yarışa katılan ve nasipse bitirecek ilk Türk olacağım ben. O önemli. Ve önerdiğim bir title sponsor, ana sponsor olsun. Yelkenlerde ve teknenin yanında, bordasında markaları görünsün. Bir tekne sponsoru olsun. Teknenin adı Clara şu anda. Teknenin yeni adını versin. Bir de işte destek sponsorları olarak teknenin yazılması lazım. Bunların hepsinin standartları var. Yarış komitesinin bize verdiği limitler bunlar. En fazla 7,5 santim boyunda bir harfle yazılabiliyor yanına gibi. 10 bir bedelini koyduk. İşte teknenin adı belli bir alana yazılıyor. Onun da işte 2 metreye eminim ben atıyorum 40 santim boyunda yazılacak. Burnuna yazılacak teknenin adı gibi. Bunların standartları var. Bunların hepsi ben bir dosyada toparladım, bilgi dosyasında. Eğer bir sponsor niyetlenirse o bilgi dosyasını paylaşabilirim. Ve tabii bunun ötesinde bir sponsor eğer desteklemeye karar verirse birlikte boy göstereceğiz. Birlikte onların markalarının tanıtımını yapacağız. Hem o Avrupa'da ve bunun yarışın takip edildiği pazarlarda Amerika olsun, Kanada olsun, Avrupa olsun, başka yerler olsun, Türkiye olsun. Oralarda görünürlük kazanacak bir marka bu. Ve benim yarış komitesi benimle YouTube röportajları falan yaptığında işte bilmem hangi şirketin ana sponsorluğunda yarışa nerede yarış işte bilmem ne Clara adındaki teknesiyle başta gidiyor falan diye haber yapacak. Bunu bilhassa yapıyorlar. Bu değer yaratmak amaçları zaten. Katılımı artırmak için sponsorların da sponsorlara da fayda üretmek lazım. Bunun çok farkında olan profesyonelce yönetilen bir yarış bu.
O da büyük bir değer yaratmakta. Yani buna katılınca bunun profesyonelce yapıldığını unutmamak gerekiyor. Böyle bir ortamda onların da yer alması önemli. Ve dışa tanıtım, dışa yönelik PR dışında bir de şirket içi PR da önemli. Internal marketing diyorlar buna, iç pazarlama. Kendi çalışanlarına ortak bir fayda yaratmak için bu şirketler sponsor oluyorlar. Ha. Diyorlar ki işte biz buna sponsor olduk. Bu bizim ortak paydamız. Biz bundan alınacak dersleri paylaşacağız. Bunu birlikte yöneteceğiz. Birlikte gururlanacağız. Bu bizim projemizdir şeklinde bunu kendi çalışanlarına sunuyor. İç pazarlama, internal marketing söz konusu çoğu şirkette. O da önemli. Bunların hepsi birer fayda. Ve önerilen bütçe de fazla değil doğrusu istersen.
Tamamdır abi. Ben değerlendirdim kendi adıma. Az önceki sponsor ben olsaydım diyerekten. Kendi eczanemden senin yolculuk boyunca gerekecek bulantı ilacın, mide ilacın, baş ağrısı ilaçların benden abi. Bu bana da kesinlikle başka sponsor olmana gerek yok. Herhangi bir yere de bir şey yazmana da gerek yok. Senin ilaç sponsorun ben oldum, öyle söyleyeyim.
Teşekkür ederim.
Bir de hem kitabı okurken hem de şimdi seni dinlerken şunu düşündüm. Tam bir Netflix belgeselisin abi. Yani belgeseli olacak bir hayata sahipsin, daha doğrusu daha doğru ifade etmek gerekirse. Bir de şu var, mesela az önce bahsettiğin şeyle alakalı. Yakın zamanda kendimi X bir otomobil firması var Türkiye'de, böyle sporcularla, yüzücüler ve triatloncularla PR çalışması yapan, onlara sponsor olan. Açıkçası ben o aracın çok çizgilerini beğenmezdim ama çok çekici gelmeye başladı bana. Yani birazcık da bu, hani sponsorların bu tarz şeylere destek vermesi, eskiden de tabii reklam çok büyük bir sektör, reklamcılık, ama hani beni böyle bu yöne çok net yöneldiğimi fark ettiriyor bana yani.
Medyada markaların görünmesi gizli reklam falan diye ceza getiren şeyler bunlar. Rütük'te ceza yazıyor işte gizli reklam yaptınız diye. Dolayısıyla ben medyada işte röportaj aşına buna gittiğim zaman benim hakkımda haber yapmaya çalıştıklarında benim site adresim erdenruş.com adresini dahi yazmaya tereddüt ediyor bizim medyamız. Ben onlara benden görsel istiyorlar. Fotoğraf veriyorum. Üzerinde sponsor adı yazıyor. Üzerinde Fluke diyorlar onu göstermemek için. O zaman benim sponsoruma fayda yaratılmıyor medyada onları görünmeyince. O marka tanıtılmıyor. Benim illaki bunu lafla zikretmem lazım. Bunlar sponsorluk müessesesinin zorlanması demek, bu müessesenin çalışmaması demek. Sponsorluk müessesenin anca işte stadlara isim vererek falan bunu aşan sponsorlar var. Ama herkes o boyutta sponsor olamıyor. İşte düşünülüyor Türkiye'de nedense. O zor, bizi zora koşan şeyler bunlar. Yurt dışında o kadar sorun değil bunlar ama Türkiye'de sorun. Onları çözmemiz lazım.
Erden abi, çok keyifli bir sohbetti. Yani ben kişisel olarak seninle tanıştığım için, sohbeti gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.
Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
Yani abi, ben de hani ufkumu zaten dediğim gibi geçen sene Ercüment'ten seni duyup araştırdığımda ufkum açılmıştı. Şimdi tanışınca, yine sohbet edince bir kez daha, bir kat daha açıldı. Umarım yüz yüze tanışma fırsatı da buluruz. Çok teşekkürler konuk olduğun için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdiden başarılar abi Golden Globe'da. Umarım hani hiç yerde durmadan turu atıp gelirsin.
Sağ olasın. Sağ olasın.
2026 Eylül'de start alacak Erden Eruç. Görüşmek üzere. Herkese iyi antrenmanlar.
Erdeneruç.com unutmayalım.
Herkese iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere.
Değişim Alanı podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.